Ayrım 9.
Gerçekten de muhtar basmacı fabrikaya uğramadığından yönetimin gücü tamamen Alman'ın eline geçmişti. Fabrikada despot bir idare başlamıştı. Ufak tefek ihmallerden dolayı hem memur hem de işçi kadrosunda işten çıkarılanlar vardı. Çalışanlarda belirgin bir hoşnutsuzluk başlamıştı. Selim bunu özellikle öğle yemeklerinde çalışanların bir araya geldiği zaman hissediyordu. Karl Weber aleyhinde dedikodular alıp yürümüştü. Yemekhanede herkes fısıldaşarak işçi ve memur arasında ispiyonculuk yapan bazı adamları yerleştirdiğini konuşuyordu. Adam geldiğinden bu yana fabrikada korku ve tedirginlik yaratmıştı. Selim kravatını düzeltip odasından çıktı ve merkez bloktaki idare bölümüne gitti. Karl Weber odasında onu bekliyordu. Nezaketle karşılayıp yer gösterdi. Çalışmaların genel gidişatı hakkında sıradan sorular sordu. Selim bu çağrının sebebini merak etmeye başlamıştı. Şimdiye kadar her şey normal gözüküyordu. Sonunda Weber asıl konuya geldi. Herr Alper, işittiğime göre sizin bölüm AIDS hastalığına karşı bir aşı üretmek üzereymiş ve çalışmalarınız olumlu bir seyir takip ediyormuş, doğru mu? Evet dedi Selim. Epey yol kat ettik. Umarım yakın bir gelecekte mutlu bir sona erişiriz. Selim heyecanlandı. Weber'in çağrısının sebebini az buçuk anlamaya başlamıştı. Çok iyi. İnsanlık için büyük bir adım olur bu. Dünyayı kasıp kavuran bir hastalığın devasını buluyoruz demektir. Selim hemen atıldı. Bizimki henüz bir düşünce. Kesin sonuçları almak uzun klinik deneylere bağlı. Çok zaman alacaktır. Herhalde dedi adam başını sallayarak. Anlamamakla beraber söylediğinizi tahmin edebiliyorum. Selim zoraki gülümsedi. Weber, takdir edersiniz ki bu aşının bulunması gerek sizin için ve gerekse Gras firması için büyük bir reklam vesilesi olacak. Sizi artık büyük bir ilim adamı olarak görüyorum. Çalışmalarınızdan dolayı mutlaka ilk Nobel ödülüne aday olacaksınız. Büyük bir övünç kaynağı bu. Sizinle gurur duyuyoruz. Durun canım, henüz ortada bir şey yok. Bizimki sadece teorik bir çalışma. Hayvanlar üzerinde yaptığımız bazı çalışmalar olumlu sonuçlar verdi. Hepsi o kadar. Asıl sorun hazırladığımız mahsulün insanlar üzerinde denenmesi ve sonuçlarının beklenmesi. Üstelik bunun için bazı yasal zorluklar da var. Weber bir an karşısındaki genç araştırmacıyı süzdü. Tevazu göstermeye hiç gerek yok Herr Alper. Doktor Kenan'la yaptığım sohbette sizin işin teorik kısmını tamamıyla çözümlediğinizi ve kobaylar üzerindeki çalışmalarınızın tam bir başarıyla sonuçlandığını söyledi. Selim hafifçe ürperdi. Kenan'ın adının geçmesi onu rahatsız etmişti. Ama bunu belli etmemeye çalıştı. Rahmetli Kenan, Karl Weber'den hiç haz etmezdi. Laboratuvarda aralarında geçen o sert konuşmadan sonra bir daha karşılaşıp sohbet ettiklerini hiç sanmıyordu. Sadece, öyle mi? Demekle yetindi. Karl Weber kocaman koltuğuna yaslandı. Bir süre tırnaklarının ucuna bakarak sessiz sessiz kaldı. Selim adamın beynindekileri ifade için uygun bir zemin yaratmaya çalıştığını sezinledi. Herr Alper dedi. Buradaki çalışma ortamından memnun musunuz? Araç, gereç ve çalışma olanaklarınız yeterli mi? Daha gelişmiş ve elinizin altında her türlü imkanın sunulduğu laboratuvarlarda çalışmak, araştırmalarınızı bir an evvel sonuçlandırmak ister misiniz? Selim cevap vermeden önce adamın yüzüne baktı. Hangi ilim adamı bunu istemezdi ki? Karl Weber'in yüzünde manidar ve sinsi bir tebessüm yer etmişti. Bakalım işin sonu nereye varacak diye düşündü. Tabii ki, çok iyi olurdu diye cevapladı. Karl Weber ellerini çarptı. Ben de böyle düşüneceğinizi tahmin etmiştim. Bravo dedi. Selim pek bir şey anlamamıştı. Şirketin yönetim kurulu, laboratuvarın genişletilip daha da modernleştirilmesi yolunda bir karar mı aldı diye sordu. Hayır dedi Weber. Ama ben sizi Almanya'ya gönderip oradaki geniş imkanlı laboratuvarlarda çalışma olanağını sağlayabilirim. Hamburg'da, Altona'da ve de Frankfurt'ta Gras'ın mükemmel ve ileri teknolojiyle donatılmış tesisleri var. Buralarda istediğiniz deneyleri, istediğiniz kobaylar üzerinde yapabilirsiniz. Kısa sürede başarı imkanınız 10 kat artar. Şüphesiz alacağınız ücret buradakinden çok daha tatminkar olacaktır. Orada çalıştığınız sürece size kendi seçtiğiniz bir villa kiralanacak, son model bir Mercedes tahsis edilecektir. Sanırım elde edeceğiniz gelir, eşinizin çalışmasına da gerek bırakmayacaktır. Tabii buluşunuz, ilmi kurulca onaylandığı takdirde, Gras firması çok yüksek bir başarı ödülü ödemeyi de ayrıca taahhüt eder. İsterseniz bu taahhütü şimdiden yazılı olarak da verebilirim. Cidden cazip bir teklif Herr Weber. Daha da önemlisi, orada insan denekler de kullanabilirsiniz. Doğru mu bu? Yani aşı kesin ilmi geçerli kazanmadan önce mi demek istiyorsunuz? Neden olmasın? Bunlar mutlak ölüme mahkum hastalar. Tedavi ya da şifa bulma imkanı söz konusuysa neticeye dünden razıdırlar. Ama bu yalnız Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde yasal olmayan bir şeydir. Bunu nasıl temin edip garanti verebilirsiniz? Siz işin o yönünü bize bırakın. Hiç düşünmeyin. Size istediğiniz kadar hasta denek temin etmeye söz veriyorum. Karl Weber memnuniyetle ellerini ovuşturmaya başladı. İlmi çalışmalarınıza Almanya'da devam etmek istediğinizi hemen yazılı olarak buradaki yönetime iletin. Ben gereğini bir gün içinde yerine getiririm. Eşyalarınızı bile toplamaya gerek yok. İcap ederse bir tırla evden eve nakliyatla gerçekleştirebiliriz. Zaten Graz size her türlü konforu haiz bir ev tahsis edecektir. Pasaportlarınız hazır mı? Selim Weber'i süzmeye başladı. Alman neden sonra genç araştırmacının gözlerindeki donuk ifadenin farkına vardı. Merakla, aydınlanmamış bir nokta mı var diye sordu. Bir mesele varsa hemen cevaplamaya hazırım. Evet, bir mesele var Herr Weber dedi. Karl susup dikkat kesildi. Selim'in nasıl bir sorun ileri süreceğini merak ediyordu. Nefesini kesip bekledi. Genç araştırmacı gülümseyerek, ben Almanya'da çalışmak istemiyorum dedi. Karl Weber duyduğuna inanmamış gibi Selim'in yüzüne baka kaldı. Önce hiç sesi çıkmadı. Sonra yüzü mosmor oldu. Selim adamın fena halde bozulup sinirlendiğini görüyordu. İdari müdür hiç sesini çıkarmadan oturduğu koltukta döndü. Düşünceli bir hal aldı. Konuşmaya başladığında sesi buz gibiydi. Herkesin tanıdığı, çekindiği o soğuk Alman olmuştu. Doğru bir karar verdiğinize emin misiniz Herr Alper? Evet, hiç kuşkunuz olmasın. Sizi anlayamıyorum. Kavuşacağınız imkanları size anlattım. Bir Türk araştırmacının hayal bile edemeyeceği olanaklar bunlar. Hem ilmi araştırmalar yönünden hem de orada sağlayacağımız modern yaşam koşulları itibariyle bu kaçınılmaz bir fırsattı. Bana neden Almanya'da çalışmak istemediğinizi açıklar mısınız lütfen? Selim gülümsedi. Bunu gerçekten öğrenmek istiyor musunuz? Weber sertçe. Evet, öğrenmek istiyorum dedi. Çok basit Herr Weber. Ben bu başarının tamamen bir Türk'e ait olmasını istiyorum. Bir Türk'ün Türkiye'de elde ettiği bir keşif olup öylece dünyaya ilan edilmesini istiyorum. Anlıyor musunuz? Karl Weber hiç sesini çıkarmadan Selim'i süzdü. Çok saçma. İlim evrenseldir. Kolektif çalışma gerektirir. Her başarıda muhtelif milletlere mensup insanların müşterek imzaları vardır. Siz yani bu aşıyı bulursanız yalnız sizin çalışmanızın eseri mi olduğunu sanacaksınız diye söylendi. Selim ayağa kalktı. Üzgünüm Herr Weber ama size kanaatimi söyledim. Almanya'ya gitmeyi kesin kes düşünmüyorum. Çalışmalarıma burada devam edeceğim. Hepsi bu. Konuşacak başka bir şey yoksa bana müsaade edin de laboratuvara döneyim. Karl Weber de ayağa kalktı. Gözleri ateş saçıyordu. Kızgınlığını frenlemek için kendini zorladığı çok belliydi. Ha, size söylemek istediğim bir şey daha vardı dedi. Evet, nedir diye sordu Selim. Karl Weber ayağa kalktı. Masasından ayrılıp Selim'i uğurlamak için kapıya doğru yürüdü. Kızgınlığına rağmen nezaketini elden bırakmamaya çalışıyordu. Kapı önünde durup Selim'i cevapladı. Biliyorsunuz, Doktor Kenan'ı kaybettik. Kendisi ilmi araştırmalar bölümünün şefi ve tek sorumlusuydu. Evet, bunu biliyorum dedi Selim. Boşalan yere fabrika yönetimi yeni bir atama yapmaya kararlaştırdı. Genç araştırmacı dikkat kesildi. Hafiften elleri terledi. İşte beklediği an gelmişti. Onu Almanya'ya göndermeye ikna edemeyen Karl Weber, şimdi bu makamı istese de istemese de kendisine teklif edecekti. Dün gece yemekte Selma ile bu konuyu konuşmuşlardı. Karısı onun atanacağına emindi. Gerçi iş arkadaşı Servet Şahin kendisinden kıdemliydi. Lakin Selim'in kariyeri ve işindeki yüksek performansı bu makam için şans ibresini kendisinden yana gösteriyordu. Weber'in sözüne devam etmesini bekledi. Karl Weber buz gibi mavi gözlerini Selim'e dikti. Sonunda bir karara vardık. Bu makama Graz'ın Altona'daki tesislerinde çalışan Doktor Helmut Grimm'i uygun gördük. Kendisine teklifte bulunduk ve Doktor Grimm teklifimizi kabul etti. Bir hafta sonra buraya gelecek ve göreve başlayacak. Selim başından aşağı bir kova soğuk su dökülmüş gibi oldu. Dişlerini gıcırdattı. Kalp ve bel damarına basıyordu. Bir an işittiklerine inanamadı. Kendi bölümlerinin başına bir Almanın getirilmesi çok anlamsızdı. Fabrika yöneticilerinin böyle bir karar almalarını bir türlü kabul edemiyordu. Hiç kuşkusuz Karl Weber'in oyunuydu bu. Sonunda omuzlarını silkti. Şirket neyi uygun görmüşse o olur. Benim için mesele değil dedi. Ve kapıyı sertçe vurup dışarı çıktı. Sinirden her yanı titriyordu. Laboratuvara döndüğünde gerginliğini üzerinden atamamıştı. Zaten kaç gündür sinirleri allak bullaktı. Oyalanıyor görünmek için mikroskobun önüne çöktü. Çalışamıyordu. Şu bir haftada o kadar çok şey olmuştu ki hangi olayı düşünse sinirleri geriliyordu. Hele şu son hadise tuz biber ekmişti. Gözlerini kaldırıp bir köşede sessizce çalışan Otto Hahn'a baktı. Alman araştırmacı da onu süzüyordu. Göz göze gelince Otto her zamanki gibi kızardı. Akşam yemeğine oturuncaya kadar Selim, karısına o gün olup bitenleri anlatmadı. Karısını üzmek istemiyordu. Ayrıca Selma, vaktinin büyük bir bölümünü ruhsarın yanında geçirmişti. Kocasının masumiyetini anlayan kadın, şimdi gerçekten büyük bir acı çekiyor ve Selma'nın müşfik ilgisiyle rahatlıyordu. Selma da kötü gün dostu olduğunu ispat edercesine, onu yalnız bırakmayıp teselliye çalışıyordu. Salonda kahvelerini içerlerken Selim, önce Karl Weber'in teklifini anlattı. Tahmininin aksine Selma, teklife hiç de soğuk bakmadı. Hatta sistem dolu bir sesle, ''Sevgilim, niye düşünmeden reddettin? Keşke her zamanki gibi birlikte tartışıp bir sonuca varsaydık.'' dedi. ''Bu senin için bir aşama olurdu. Kuşkusuz oradaki çalışma şartları çok daha yeterli. İstediğin sonuçlara bir an evvel ulaşma şansın vardı.'' Selim öfkelenerek, ''Anlamıyor musun Selma? Sorun da bu zaten. Herifler buluşma sahiplenmek istiyorlar. Kim bilir orada ne dolaplar çevirecekler. Düşünsene, yalnız ve desteksiz olacağım. Yabancı bir ülkede ne kadar iyi şartlarla çalışırsam çalışayım, sonuçta Hamburg veya Altona'daki Graz firmasında AIDS aşısı bulundu diyecekler. Yani keşif Almanlara mal edilecek. Bunu istemiyorum. Buna tahammülüm bile yok.'' Selma omuz silkti. ''Unutma, burada da bir Graz ortaklığında çalışıyorsun. Firma aynı. Ha İstanbul'da olmuş, ha Hamburg'da. Fark eder mi?'' ''Tabii eder. Burada sadece onların sermayesini kullanıyoruz. Teknolojilerini ve beyin güçlerini değil. Bu keşif benim eserim olacak ve dünyaya da öyle tanıtılacak.'' Selma üstelemedi. Fakat pek tatmin olmuşa da benzemiyordu. Karısıyla fikir ayrılığına düşünce Selim bir an yeni bölüm şefi atanması olayını açmak istedi. Selma bunu fırsat bilip yeniden iğneleyici bir sürü laf edecekti. Yine de Selim haklı olduğuna, doğru düşündüğüne inanıyordu. Biraz duralayınca Selma, soran gözlerini onun yüzüne dikti. ''Bak bakayım yüzüme.'' dedi. ''Sen bir şeyler saklıyorsun gibime geliyor. Söyle hadi, başka bir şey daha mı var?'' Selim sustu, önüne baktı. Şimdi söylese daha iyi olacaktı. Nasıl olsa, önünde sonunda söyleyecekti. ''Fabrika yönetimi bir karar almış.'' dedi. ''Ne kararı?'' ''Bizim bölüme bir şef atanmasına dair.'' Selma sevinçle yerinden fırladı. ''Ayol şunu daha evvel söylesene. Güzel haberi mahsus mu, sona saklıyorsun?'' ''Şey'' dedi Selim önüne bakarak. ''Ne şeyi? Anlatsana kuzum. Çatlatacak mısın beni?'' ''Beklediğin gibi güzel bir haber değil. Bölüm şefi olarak dışarıdan birini atamışlar. Helmut Grimmadın'da bir Alman. Gras'ın merkezinden.'' Selma şaşkın şaşkın kocasına baktı. ''Şaka yapıyorsun mutlaka. Seni bilirim. Şaka bu değil mi?'' Selim sesini çıkarmadı. ''İnanamıyorum. Bu doğru olamaz. Bunca başarına rağmen sen şef olamıyor musun yani?'' ''Maalesef sevgilim. Beni bu mevkiye layık görmediler.'' Selma isyan etti. ''Olacak şey değil. Muhtar basmacı daha 3 gün evvel seni makamına çağırıp lehinde bir araba dolusu laf ediyor, maaşına zam yapıyor, sonra da oraya bir başkasını atıyor ha? Yo, olamaz. Bu işte bir yanlışlık var. Ben olsam hakkımı arardım. Muhtar Bey'le görüştün mü? Nedenini sordun mu?'' ''Yapma Selma. Ben bir ilim adamıyım. Zaten idari işlerle uğraşıp değerli vaktimi böyle rutin ve sıradan meşgalelerle öldürmek istemem. Şeflik bana göre bir şey değil. Çalışmalarıma köstek olur. İstemiyorum.'' Selma isyana devam ediyordu. ''Bana numara yapma. Pekala da istiyordun. Dün gece yemekte konuştuklarımızı unutmadım. Daha evvel bu konuyu düşünmemiştik bile. Çünkü Kenan hayattaydı. Ama dün gece bana utana utana Kenan ölünce bu makamı benim atanmam gerekir diyen sen değil miydin? Selim lafı ağzında geveleyerek, evet usulen bana teklif etmeleri gerekirdi dedi. Ama ben bu meselenin üzerinde o kadar durmuyorum. Önemli değil. Bal gibi de önemli. Hakkını çiğniyorlar. Böyle konuşma sevgilim. Ben mevki peşinde değilim. İstediğim sadece rahat bir çalışma ortamı. Eh bunu da sağlıyorlar. Gras beni kollayıp gözetiyor. Unuttun mu? Geçen hafta yaptıkları zammı? Selma'nın itirazları belki devam edecekti. Kapının iki kere çalan zili konuşmalarını yarım bıraktı. Bu saatte habersiz kim gelmiş olabilirdi? Selim kapıyı açmak için yerinden kalkarken ''Beklediğin biri var mıydı?'' diye sordu. Selma yarı somurtuk bir çehreyle ''Hayır'' diye yanıtladı. İkisinin de kimseyi kabul edecek halleri yoktu. İçlerinden ''İnşallah habersiz bir misafir değildir'' diye geçirdiler. Selim kapıyı açtı. Kapıda duranlara hayretle baktı. Biri kadın olmak üzere 4 kişi eşikte durmuş onu süzüyorlardı. İşin garibi Selim bunların çoğunu tanıyordu. Ve genç adam ilk defa yanında tabanca taşımadığını hayıflandı. Zira gelenlerin iyi niyetli olmadıklarını biliyordu. Önünde duran biraz yaşlıca adamı tanımıyordu. Ama diğerlerini çok iyi biliyordu. Yaşlı adamın yanındaki sarışını kendi evini gözlerken yakalayıp tokatlamıştı. Onun arkasında duran gri elbiseli adamı hem Tarabya Oteli'nden hem de Kenan'ın cenazesinden tanıyordu. En geride duran kadın ise Günter Zayner'in yardımcısı olmalıydı. Hepsinin kötü niyetli olduğu su götürmezdi. İçinden eyvah dedi. Bu kez tam bir baskına uğramıştı. Bir an ne yapacağını şaşırdı. Adamlar silahlı olabilirlerdi. Metin olmaya çalıştı. Yüzlerine dik dik baktı. Acaba ne istiyorlardı? O sırada içeriden Selma'nın ''Kim geldi Selim?'' diyen sesini duydu. Bu soruya cevap veremezdi. Zira onların kim olduğunu henüz kendisi de bilmiyordu. Adamların hareketsiz ve sessiz durmalarından cesaret alarak ''Ne istiyorsunuz?'' diye sertçe sordu. Öndeki adam öksürdü. Tam konuşmaya başlayacağı sırada kapıya gelen Selma ''Oo, hoş geldiniz beyefendi'' dedi. ''Sizi burada görmek ne hoş bir tesadüf.'' Yaşlı adam ''Bu bir tesadüf değil hanımefendi. Bilinçli ve programlı bir ziyaret'' dedi. Selim kulaklarına inanamadı. Başını çevirip hayretle karısına baktı. Selma ise kapıya gelip elini sıkmak üzere yaşlı adamı uzatıyordu. İçeriye buyurmaz mısınız dedi. Sonra kocasına dönüp, beyefendi benim Ottahan'ın evinden kaçmamı sağlayan zattır diye kocasına izahat verdi. Adam Selim'e bakıp gülümsedi. Selim ne yapacağını, nasıl davranacağını şaşırdı. Çünkü karısı da yaşlı adamın yanında duran sarışın genci görünce taş kesilmişti. Sizi korkutup tedirgin ettiğimizi biliyoruz. İçeriye girmemize müsaade ederseniz, size biraz izahat vermek istiyorum. Artık bu sizin hakkınız. Zira sizi epey üzüp rahatsız ettiğimizin farkındayız. Kapı önündeki 4 kişi de mütebessim bir çehreyle karı kocaya bakıyorlardı. Selim yana çekilip içeriye girmeleri için yol verdi. Selma kendini çabuk toparladı. Yaşlı adamdan bir kötülük gelmeyeceğine inanmış bir hali vardı. Onları salona buyur etti. Dördü de rahat koltuklara yerleştiler. Selma yaşlı adamın oturduğu koltuğa yakın bir yere ilişti. Adamın yaptığı iyiliği unutamadığı belliydi. Onun yüzüne sevecen nazarlarla bakıyordu. Tedirginliğini üzerinden atamayan Selim ayakta duruyordu. Hala endişeliydi. 2-3 gün evvel sokakta dövdüğü adamın fütursuzca evine gelip ayak ayak üstüne atarak koltuğuna yerleşmesinden rahatsız oluyordu. Nitekim sesinin tonu aynı sertliğini muhafaza ederek ''Sizler kimsiniz?'' diye sordu. Diğer 3 ziyaretçi hemen hemen hiç konuşmuyorlardı. Aralarında en yaşlı görünen gözlerini Selim'e çevirdi. Tatlı ve yumuşak bir ses tonuyla ''Ben Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan Albay Hayri Coşkun'' dedi. Sonra elini cüzdanına atıp bir kimlik çıkardı ve Selim'e uzattı. Selim şaşkınlıkla kimliği tetkik edip iade etti. Ne yapacağını kestiremedi. Salonda 4 MİT mensubu oturuyordu ve onların geliş sebebini içi ürpererek tahmin etti. Albay yanındakilere dönerek ''Bu bey binbaşı Erol'' dedi. Gri elbiseli adam başını eğerek selam verdi. Albay bu kez yanındaki sarışın adama dönüp ''Bu bey de memur Erdoğan'' dedi. ''Sanırım onunla tatsız bir karşılaşmanız olmuş. Karşınızdaki hanım da ajanlarımızdan Pervin Moralı. Saçlarını at kuyruğu yapıp ensesine toplamış olan kadın da başıyla hafif bir selam verdi. İlk şaşkınlığı biraz geçen Selim, yavaş yavaş durumu anlamaya başlıyordu. İçindeki korkunun yerini şimdi güven ve rahatlama duyusu alıyordu. Nihayet emniyetteydiler. Karşısında oturanların şu birkaç gündür hayatlarına giriş ve en umulmadık anlarda karşılarına çıkışlarının sebepleri artık netleşiyor ve izah edilebilir hale geliyordu. Albay Hayri Coşkun konuşmaya başlamadan tekrar öksürüp genzini temizledi. Böyle kalabalık bir kadroyla geldiğimiz için bizi bağışlayın. Fakat olayda görev alan bazı arkadaşları teşhis ettiğinizi biliyoruz. Endişelerinizi bertaraf etmek için onları tanımanızı uygun buldum. Gerekirse başka elemanlarımızı da tanıyacaksınız. Artık korkuya kapılmanıza hiç mahal yok. Zira 24 saat MIT'in himayesi altındasınız. Selim, albayın gülen yüzüne bakarak, "Bütün bunların anlamı ne?" diye sordu. Albay, "Bunun sebebini benden daha iyi bildiğinize eminim," diye cevapladı. Selim önüne bakıp sordu. "Aşı değil mi?" Albay kafasını sallayarak tasdik etti. Sonra tok sesi ve babacan edasıyla, "Sadece o değil, bir iki önemli konu daha var," dedi. Karı koca merakla albaya baktılar. "Takdir edersiniz ki şimdilik her şeyi size anlatamam. Bunların bazıları devlet sırrı olarak kalmalıdır. Dedim ya, sizi ürkütmeye değil, güvence vermeye geldik. Bundan böyle himayemiz altındasınız. Belki bu sizi biraz sıkabilir. Üzgünüm ama gerekli." Selim, "Anlıyorum," dedi. Askerden ziyade politikacıya benzeyen albayın yüzü birden ciddileşti. Gözlerini karı kocaya dikip, "Şaşıracağınızı sandığım bir haberim var," dedi. "Doktor Kenan'ın ölümü bir kaza değil, cinayettir." Selma taş kesildi. Bir çığlık atmamak için kendini zor tuttu. Selim ise bu iddiayı daha sakin karşıladı. Çünkü bu ihtimali az da olsa düşünmüştü. Ama bir türlü yakıştırmak istemiyordu. Albay Hayri Coşkun, tane tane, "Polis tahkikatında arabanın frenleriyle oynandığı tespit edildi. Bizim elemanlarımız da aynı sonuca vardılar." Genç araştırmacı perişan halde sordu. "Kimin yaptığını tespit edebildiniz mi bari?" "Henüz hayır, araştırıyoruz. Ama bunun bir uzman tarafından yapıldığı kesin. Bakımsızlık veya ihmalden olmadığı anlaşıldı." Selim tasdik etti. "Doğrudur. Doktor Kenan arabasına çok düşkündü. Daima ilgilenir, periyodik bakımlarını hiç ihmal etmezdi." Aklındaki soru dudaklarından dökülüverdi. "Peki şüphelendiğiniz biri var mı?" Bu soruyu sorarken yüreği heyecandan gümbür gümbür atıyordu. Sanki alacağı cevabı biliyor, beyninde çöreklenmiş şüphelere açıklık geleceğini umuyordu. Ama albay sadece başını sallamakla yetindi. "Şimdilik isim veremeyiz, bu doğru olmaz.